Ayrım 12, sayfa 153. 4. bölüm. Umut çıkmazı ve yenilginin durakları. Annesi dedi ki, bugün bir çocuk geldi, öğretmen göndermiş. Merak etmiş seni. Kaç gündür Mustafa okula gelmiyor, nesi var, hasta mı demiş. Mezarlığın önünde ölü bekliyorlardı. Kaygıyla annesine baktı. Bak yavrum dedi annesi, yaptıkların hiç hoşuma gitmiyor. Okuldan kaçtığını baban duysa... Gözlerini kaçırdı annesinden. Tellere sıralanmış sığırcıklara baktı. Çocuğa dedim ki Mustafa hasta, çok kötü soluklamış dedim. Yarın ben getireceğim. Sağ olsun öğretmen dedim. Okuldan kaçıp ne yapıyorsun sen? Vallahi bir şey yaptığım yok. Yalan söyleme, hepten yalancı oldum be, canını yediğim. Babana dersem öldürür seni vallahi dayaktan. Bir süre kararsız duraksadı, düşüncelerini açmalı mıydı? Canım okumak istemiyor dedi sonra. Okulu sevmiyorum. İşe verin beni, çalışayım daha iyi olur. Okuyup da ne olacağım sanki? İki mezar hazırlanmıştı bugün. Hava soğuktu. Kar suları saçaklarda, yerlerde buz tutmuştu. Mezar kazıcılar ölülerden birinin çok zengin olduğunu söylemişlerdi. Zengin ölülerin geleni çok olurdu. Arabalar sıra sıra dizilirlerdi. Bu yüzden sevinç yüklüydü mezar kapısında bekleşenler. Çok zenginmiş diyorlardı birbirlerine, ağızlarından buharlar tüttürerek. Belli ki her gün 3-5 zengin fazladan ölse daha da sevineceklerdi. Yoksul ölüleri ilgilendirmiyordu bile onları. Ne üzüyor ne de sevindiriyordu. Fatma da ölünün birinin zengin oluşuna sevinmişti ama sevinci kursağında kalmıştı. Mustafa'nın beklenmedik düşünceleri tasalarla dolduruvermişti yüreğini. ''Bana verdiğin paralar?'' Mustafa telaşla. ''Hepsi helal para. Bir kuruş haram katışıksa ekmek çarpsın. Satıştan ne geçerse elime avucuna bırakmıyor muyum?'' Hamallık yapmıyordu artık, utanıyordu. Öğleden sonraları işporta tablasıyla ayna, tarak, cilet, firkete, tıraş sabunu ve benzeri şeyleri satıyordu. Kimi sabah da mal toplamaya çıkıyordu. Aslında mal toplamakla işportacılıkta evin gözünü boyamak içindi. Ah be canımı yediğim, içime kurt düşmüş bir kere, hiç inanasım gelmiyor sana. Korkarım bütün emeklerimiz boşa gidecek. Yazık değil mi bize? Allah vermesin başına bir iş gelirse ne yaparız yavrum? Bak babana, gece işi arıyor kendine. Bulursa geceleri de ona 11'e kadar çalışacak. Gülistan yengen de bana iş bulacak. İnşallah kendi çalıştığı gibi bir otel olur. Hiç değilse yemek derdimiz azalır. Yemek artıklarından da veriyorlarmış bazen. Dökeceklerine veriyorlarmış. Bir lokanta garsonu söz vermiş bakalım Gülistan'a. Olursa ben de bulaşıkçılığa gideceğim. Dişimizi sıkarsak 3-5 kuruş koyarız bir kenara. Mezarlıklara da sen bakan artık Zeycan'la. Seneye de gideriz bu mahalleden. Ali Rıza dayı ne dese hakkı var. Bu mahallede adamın başına her iş gelir. Anamız babamız okutamadı bizi. Bir küçük dayın okuyabildi içimizde. Biz de acısını çekiyoruz şimdi bak. O lastikler romatizma yaptı babanın ayaklarını. Beli de iyi değil. Kuşaksız duramaz oldu. Ali Rıza dayın da elinden geleni yapıyor. Allah kimseyi yoklukla terbiye etmesin. Ah babanın bir okumuşluğu olsaydı. Hiç değilse hademe falan olurdu, bir yere rahat ederdi. Devlet kapısına bir yere girerdi, emekliliği olurdu, hasta olsa sigortası olurdu. Nereye gitse diploman var mı, okumuşluğun var mı diyorlarmış. Aklın varsa oku, sen de büyüyünce bize kahreden, hiç değilse beşi bitir babam, pişman olun sonra ama ne fayda. Dalından kopmuştu bir kez Mustafa, okuldan soğumuştu iyice. Ne ders düşünüyordu ne diploma, aklını yüreğini sıcak bir battaniye gibi sarmıştı Nesime. 14 yaşının coşkusuyla bağlanmıştı ona. Nesime'nin kırmızıya çalan saçları, Nesime'nin gözleri, annesinin sözleri etkilemiyordu bile. Gülizar bacın sütsüz çıktı, kapıldı gitti o kel arpacının peşine. İki çocukla perişan şimdi, pişman, karnı da dolu. Babanın inadını bileyin, adını bile anmak istemiyor. Kaltak bizi rezil etti diyor, başka demiyor. Adam esrarın kumarın hastası, çaldığını çırptığını basıyor esrara kumara. Talih kara çıktı, gün yüzü görmedi Gülizar'ım. Adam adam değil ki, 3 gün dışarıdaysa 5 ay hapislerde. Benim yüreğim yanarmış, kaç para? Sen de bırakırsan okulu ya kurban olduğum. Annesinin gözleri dolmuştu. Gözyaşlarının parıltısında saklı üzüntüsünü paylaşamıyordu. En küçük bir üzünç bile duymuyordu içinde. Şu sıra annesinin isteklerine, dileklerine karşı durmanın doğru olmayacağını düşünüyordu. Yapma bir boyun eğişle konuşmayı uzatmamak için dedi ki, ''Beşi bitirdikten sonra girerim işe.'' ''Senden başka derdimiz mi var canını yediğim oğlum? Bir adam olsan kurtarsan kendini, bütün acılarını unutur baban. El içinde kubararak çıkar. Yarın öğretmen sorarsa bana ne deyim ben? Kaç gündür gitmedin okula?'' ''Bir hafta hiç gitmedim.'' ''Vay başıma gelenler, günlerden ne ki bugün?'' ''Cuma, bugün de 5 gün oluyor. Daha önce de arada bazı günler.'' ''Ben ne derim şimdi? Ne yaptın gitmeyip de ne altlar karıştırdın?'' Yanıtlamadı Mustafa. ''Aklıma hep kötü şeyler geliyor, kurban olduğum.'' İnan ki kötü bir şey yapmadım. Kızılay'a para için zarf vermişlerdi. Boş götürmekten utandım. Yalan söylüyordu ve gelişi güzel söylenmiş yalanını kendisi de beğenmemişti. Her sabah erkenden aynı okulda okudukları için Zeycan'dan önce okula diye çıkıyor, doğruca Çillo'nun evlerine gidiyordu. Çillo yüzü çillerle dolu, uzun kırmızı saçlı 17-18 yaşlarında bir çocuktu. Mızıka çalmasını, dans etmesini biliyordu. Kızlarla nasıl konuşulur biliyordu. İki tane de sevgilisi vardı. Babası, annesi bilirlerdi Çillo'nun yoluna çıktığını. Babasının tek atlı bir arabası vardı. Çok şarap içerdi. Çillo becerikli bir çocuktu. Kendi lakabıyla anılan bir çetesi vardı. Çillo çetesi. Çete 3 kişiden oluşuyordu. Çillo, Mustafa ve Kemal. Kemal'in sağ ayağı sol ayağına göre biraz kısaydı. Belli belirsiz topallardı yürürken. Kemal'in annesi ölmüştü. Bağırsak düğümlenmesi demişlerdi. Kemal koştuğu zaman hep korkardı. Bağırsaklarının birbirine karışıp düğümleneceğinden korkardı. Babası çok genç bir kadınla evlenmişti. Baba 55, kadın 24 yaşındaydı. Kadın istemiyordu Kemal'i. Her gün bir şeyler uydurur, dövdürtürdü babasına. Babası sözünden çıkmazdı kadının. Bir dediğini iki etmezdi, edemezdi. Kemal'in bir kazı vardı. Mahallede biriyle kavga etse kazı ıslık çalarak yardımına koşardı. Bu nedenle ona Kaz Kemal derlerdi. Üç arkadaş birlikte çıkarlardı. Kömürlük patlatırlardı. Açıkta bulduklarını yürütürlerdi. Bakkal soyarlardı. Kendilerinden küçük çocukları döver, ceplerindeki paraları alırlardı. Çaldıklarının gelirini bölüşürler, en büyük payı Çillo alırdı. Reis oydu çünkü. Bazen de Çillo'nun babasıyla at arabasıyla gece işine çıkarlardı. Şantiye, depo gibi yerleri patlatırlardı. Böyle günlerde baba pay vermezdi onlara. Esrar verirdi bir içimlik. Mustafa'yı Çillo'ya bağlayan Nesime'ydi. Çillo'lara erken gitmesinin asıl nedeni de Nesime'ydi. Okula çıkmadan yetişmek, görmek işiydi onu. Göremediği günler hiçbir şeyden tat alamazdı. Hasta gibi halsizleşirdi. Çillo'nun bacısıydı Nesime. 15 yaşlarında saçları kırmızıya çalan, beyaz yüzlü, güleç, güzelce bir kızdı. Çalışkanlar Ortaokulu'nda 2. sınıfa gidiyordu. Mustafa biriktirdiği paralarla 145 liraya poliüretanlı bir ayakkabı, 125 liraya siyah bir pantolon, 90 liraya da bir gömlek almıştı padişah mağazasından. Çillo kendine gelen bir ceketi hatır için 60 liraya satmıştı Mustafa'ya. Bunları Çillo'nun evinde saklardı. Mustafa'yı en mutlu kılan Nesime'nin sıcak ilgisiydi. Bir gün Çillo'nun kravatlarından birini boynuna bağlamıştı. ''Niye kravat takmıyorsun?'' demişti. Saçlarını uzatmasını söylemişti. ''Dik yakalı bir kazak al, çok yakışır sana.'' demişti. ''Yün alsam kazak ören mi bana?'' dedi annesine. ''Yünler çok pahalı.'' dedi annesi. ''Kaç çileden çıkar bana?'' ''6 çileden çıkar ama yünler çok pahalı.'' Sabahları Çillo evlerinde beklerdi Mustafa'yı. Bazı günler üstünü değiştirir, bazen de yalnız önlüğü, kitabı saklar işe çıkarlardı. Daha önce kararlaştırdıkları yerde Kemal'le buluşurlardı. Kemal de kuruş kuruş biriktirirdi parasını. Tek amacı günün birinde evden kaçmaktı. Her zaman şikayet bulutlarıyla kararmış bulurlardı Kemal'i. Üvey annesini öldürmeyi düşündüğü anlar olurdu. ''Karı babamı boynuzlatıyor.'' derdi. ''Öldüreceksin de ne olacak? O pis karının cezası yatılır mı ulan keriz?'' derdi Çillo. ''Boynuzu bile bile takan baban, alan memnun, veren memnun, sana ne? Alırken bilmiyor muydu baban o pisliğin ne kunek olduğunu? Karının iki çocuğunun da babaları kimdir belli değil. Onluğu bastıran kapağı kaldırırdı, bilmeyen mi var? Şimdi de öyle değil mi? Allah bilir ya, baban da marka kesiyordur kapıda.'' Kızardı Kemal, Çillo da ona kızardı. ''Suç babanın oğlum.'' derdi. ''O kuneğin orman yangınına yeter mi babanın eski hortumu?'' Çillo Yaşar'la ilişkilerinden ötürü Mustafa'ya da kızardı. Ara sıra Yaşar'la Ramazan'ı görmeye giderdi Mustafa cezaevine. Para, meyve, yemek yatırırdı bazen. Çillo Yaşar'ı da Ramazan'ı da tanırdı. ''Sen kerizin tekizin oğlum.'' derdi Mustafa'ya. ''Kötü alıştırmışsın. İkisini de tanırım. İkisi de yaramaz. Bir hafta uğrama yanlarına, anana bacına söverler arkandan. Aklın varsa kendini düşün, fitilini doldur. Ayağımız takılır tökezleriz bir gün. Bizim yolumuz engebelidir. Dar günde paran olmazsa rezil oldun demektir.'' ''İkisi de iyi abilerdir.'' demişti Mustafa. ''İki hafta gitme, bak görürsün iyiliklerini.'' Çillo'yu dinleyip iki hafta gitmemişti görüşlerine. Üçüncü haftada kuru kuru gitmişti görüşe. Ne meyve ne para yatırmışlardı. Kızmıştı Yaşar, azarlamıştı Mustafa'yı. ''Biz zindanlarda senin için yatıyoruz.'' demişti. Bunun üzerine bir daha uğramadı onlara. Çillo fitili öğretmişti Mustafa'ya. Fitil arpacının, tuğfacının, her kanunsuz yol çocuğunun kaza bela parası, kötü gün parası demekti. Durumuna göre 300, 500, 1000 her neyse para sigara gibi yuvarlatılarak inceltilir ve don lastiğinin uçkur boşluğunun içine sıra sıra yerleştirilirdi. Çünkü bu yol mecburi duraklarla doludur. Fitil, karakol, nezaret, cezaevi gibi her durakta Hızır gibi yetişir adamın imdadına. Mustafa Çillo'nun öğütlerine tutmuştu. Biriktirdiği 500 lirayı tümletmiş, bir tek 500'lük yaptırarak fitiline yerleştirmişti. Yaşlıların çıkınlarında, koyunlarında, bohçalarında, sandık köşelerinde sakladıkları kefen parası gibi bir şeydi bu. Bilirdi önünde bekleyen tuzakları. Yoluna her çıkışta duyardı yakalanma korkusunu. Kazasız belasız bile bitse her iş sonrası duyduğu o acı, pişmanlık, bulantı veren rahatsızlık taşınmaz boyutlara ulaşırdı. Vazgeçmek isterdi, dönmek isterdi bu yoldan. Beceremezdi. Okula pazartesi gitsek, yarın cumartesi zaten. Olur mu? Çocuğa yarın dedim, ben ayıp olur. Pazar günü Çillo sevgilisiyle diskoteye götürecekti onları. Nilgün'dü sevgilisinin adı. Nilgünler üç kardeşliler, babaları ölmüştü. Ablası 18 yaşındaydı. Esmer, orta boylu, etine dolgun, geniş kalçalı, iri göğüslü. Devamlı mini etek giyerdi. Küçüğü 5 yaşındaydı. Annesi ufak tefek bir şeydi, şişmandı. Omuzuna astığı sarı bir çantası vardı. İçkili bir lokantada masalara servis yapıyor, isteyenlerin masalarına oturuyordu. Müşterileri içki ikram ediyorlardı. Sarılıp öpüyorlar, orasını burasını okşuyorlardı. Çillo çok seviyordu Nilgün'ü. Bu pazar Nesime'yi de götüreceklerdi diskoteye. Kemal'e de bir kız bulacaklardı. Cumartesi yoluna çıkacaklar, ne çalarlarsa ellerine ne para geçerse pazar günü harcayacaklardı. Öyle demişti Çillo. Bir gün ne fark eder ki dedi annesine. Olmaz, yalancı çıkarım sonra. Geliyorlar dedi bir kadın, telaş başladı. Cenaze alayı geliyordu. Ayağının kaymasından korkan yaşlı bir adama benziyordu alay. Ölü arabasının ardında uzun bir otomobil kuyruğu, kadınlar, çocuklar sevinçlerinden silkinip taze üzüntülere büründüler. Mustafa ilk aşkı Nesime'yi düşünüyordu. Ölsem Nesime ne kadar üzülür acaba? Hem ölü olmak hem de sağ olup Nesime'nin üzüntüsünü görmek istiyordu. İkinci kısım. İki gün sonra doğum günüm dedim Nesime. 16 Mart 1972, Cuma günü 15'ime giriyorum. Mustafa bir hafta önce de ben 14'üme bastım 8 Mart'ta. Öylesine sıcak ve içten baktı ki Nesime, o kısacık anda duyduklarını çocuk yüreği sarsılarak taşıyabildi. Ne söylemedin bize dedi Nesime, doğum gününü kutlardık. Seninkiyle birlikte kutlarız dedi Çillo. Çantasını aldı Nesime, kollarını çaprazlayarak göğsüne bastırdı. Bir şeyler söylemek için duraksadı. Mustafa gözlerinin içine bakıyordu onun. Nesime'nin gülümsemesi, yüzünün kımıltıları, dudağının kıvrımları arasında eridi. Neyse sonra söylerim dedi, okula geç kalıyorum. Mustafa'yı binbir soru yumağı arasında meraklar içinde bırakıp gitti. Çillo özellikle son günlerde Mustafa ile Nesime arasında gelişen, artık her ikisinin de gizlemekte başarısız kaldıkları yakınlığı seziyordu. Diskoteye gittikleri gün her şey o denli açıktı ki. Masum gülücükler, gözlerden taşan hüzün dolu sevinç kırıntıları, Mustafa'nın kızaran kulakları, sık sık önüne bakması, dalması. Doğum günü nasıl kutlanır dedi Mustafa. Biz kim, doğum günü kutlamak kim be oğlum? Nesime'nin icadı işte, sosyete ya, o da geçen yıl öğrenmiş. Bu mudur, yüreğinin yeni konuğu mudur mutluluk dedikleri, bu mudur haylaz bir çocuk mudur? Ne yapılır doğum gününde? Bir yanı yaz, bir yanı kış, bir yanı güz, bir yanı bahardır Mustafa'nın. 3-5 kız arkadaşı gelir eve, plak çalarlar, kız kıza dans ederler, pasta yerler. Pastanın üstüne mum dikerler, senin bildiğin beyaz mumlardan değil ama bunlar başka. Yaş günü mumları var, ince olur, renk renk. Sonra limonata, şerbet, herkes bir hediye getirir. Mustafa başı önünde aklında Nesime, kıpırdanmadan dinliyordu. Nasıl hediye? Canı isteyen bir şey alır, kimi hatıra defteri, kimi kalem. Bizimkilerin hediyesi ne olacak ki? Ivır zıvır hepsi de. Çeneyi bırak da üstünü değiştir, bugün sosyete olacağız. Kaz bizi bekliyor. Mustafa isteksiz doğruldu, önlüğünü çıkardı. Annesinin ördüğü dik yakalı kazağı vardı üstünde. Bir fikrim var dedi güvensiz, titrek bir sesle. Güzel bir iş yapalım. Nesime'ye güzel bir hediye alalım ama çok güzel olsun. Öyle güzel olsun ki, eh yani. Yüzü, gözleri, elleri duygularını anlatmada yetersiz kalıyorlardı. Düşüncelerini ifade edecek söz bulamıyordu. Öyle bir şey yapmalıydı ki Nesime çok sevinsin. Mustafa'nın boynuna sarılsın, yanağından öpsün. Öyle bir iş yapmalıydı ki Nesime ne çok sevildiğini anlasın. Kanına karışan mıdır, aklını şaşırtan mıdır mutluluk? Öyle bir şey yapalım ki. Çillo ilgiyle izliyordu onu. Hiç kuşkusu kalmamıştı. Mustafa aşıktı Nesime'ye. Ne demeli, nasıl davranmalıydı şimdi? İçindeki kırıklığı açığa vurmalı mıydı? Arkadaş bacısına kötü gözle bakmak. Nasıl bir karşılık bulmalıydı, kararsızdı. Nesime'ye hediye için mi hepsi? Evet, öyle bir şey yapalım ki. Mustafa'nın Nesime'ye yakınlığını kullanmalı mıydı yoksa? Çaldıklarımızdan Nesime'ye de pay ayıralım dese, bu durumda ne diyebilirdi Mustafa? Nesime için her şeyi göze almaz mıydı? Ne bu lak lak be, öğlen oldu, siz daha evdesiniz. Çillo'nun annesiydi. Nesime'ye hediye düşünüyorduk, dedi Çillo. Hadi bakalım, gösterin kendinizi. Öyle kuru kuruya düşünmek kaç para eder? Arada bir ananızı da düşünün. Bir günden bir güne el anacığım. Bu da senin hakkın dediniz mi anacığınıza? Haksız mıyım? Haklısın anacığım, dedi Mustafa. Anacığım derken öyle içtendi ki, Nesime'ye yakın olan her şeye içten yakınlık, ilgi duyuyordu. Bir şeyler toparlayarak iç odaya giden kadının arkasından bakarken Nesime'yi düşünüyordu. İyi bir iş devirirsek Nesime de sevinir, dedi Çillo. Sevinir değil mi? Hem de çok. Ya yakalanırsak? Sen hiç merak etme, suçu ben alırım üstüme. Nesime ile geliriz sana görüşe. Nesime'nin ilgisi için en akıl almaz işlere girebilirdi. Beni unutmayın ha, dedi Çillo'nun annesi. Sokağa çıkmışlardı. Aşk, fedakarlık duyguları, coşku veren düşlerle yüklüydü Mustafa. Bir iş başaramazlarsa fitilindeki 500 lirayla güzel bir şey almayı düşünüyordu. Aklında biçimlenen hediye de bir yüzüktü. Filmlerde sevgilisinin parmağına yüzük takan delikanlıları düşünüyordu. Onlar birbirlerinin gözlerine bakar, sonra sarılırlardı birbirlerine. Bir sarılsam 100 falakaya razıyım, diyordu. İncecik Nesime gönlünde 1000, bir el kolunu yakalayıveriyor. Teprenme, kafanı kırarım yoksa. Dona kalıyor Mustafa, kolundan yakalayan Fatma'ydı, annesiydi. Diğer elinde ha vurdu ha vuracak bir değnek. Çillo da şaşırmıştı. Hayrola, bir sakatlık mı var teyze? Sakatlık senin ananın. Beklenmedik bir doluya tutulmuşlardı sanki. Çok kısa bir zaman parçası içinde o denli çok olaylar oluyor ki neye uğradığını şaşırıyor Mustafa. İlk değneği Çillo yiyor, sonra önlüğün nerede, kitapların neredeye karşı gelişi güzel vurmalar. Toplanan kalabalık, gülenler, vur gözünün üstüne diyenler, kışkırtanlar. Mustafa kurtuluyor annesinin elinden. Fatma'yı tanımayan olanlardan habersiz Çillo'nun annesi giriyor araya. İki kadın tartışıyorlar, ağır sözler söylüyorlar birbirlerine. Fatma, çocuğumu baştan çıkardınız, hırsız tayfası, diye bağırıyor. Saç saça girişiyorlar, yerlerde yuvarlanıyorlar. Ayırırlarken Çillo tekme vuruyor Fatma'ya, tekme karnına geliyor kadının. Bayılıyor. Mustafa ile Çillo kapışıyorlar bu kez. Çillo'nun annesi sövüyor, marifet çocuk kunlamak değil, sahip ol diyor, ayıp şeyler söylüyor. Mustafa'nın önlüğünü, kitaplarını savuruyor sokağa. Oğluna böyle pis arkadaşlar edindiği için kızıyor. Ayırıyorlar Çillo ile Mustafa'yı. Sonuç? Sonuç tatsız. Mustafa'nın bir dişi kırılmış, ağzından kan tadı, kokusu. Fatma'yı zor ayıltıyorlar. Mustafa öndüğünü çamurlara bulanmış kitaplarını topluyor. Derin bir kırıklık içinde. Az önce iki kardeş gibi, ana oğul gibi yakın değiller miydi? Şunca zaman evi gibi, hatta evinden de yakın girip çıkmıyor muydu? Neler kurmuştu düşlerinde. Dili kırılan dişini yokluyordu durmadan. Çillo en ağzı alınmaz, en açık anasına bacısına sövüyordu Mustafa'nın. Ağzını bozma, diyordu Mustafa. Dilinin ucuna gelen sövgüleri Nesime'yi düşünerek yutuyordu. Çillo'nun annesi de aşağılayıcı sözlerle yaygara koparıyordu. Birkaç kişi Çillo'yu tutmuşlar, yatıştırmaya çalışıyorlardı. Aklı almıyordu olanları Mustafa'nın. Annesi önlerine çıkmasaydı şu an beraber olmayacaklar mıydı? Ne çalarlarsa Nesime için değil miydi? Yakalansalar Çillo'yu kurtarmak için suçu yüklenmeyecek miydi? Bu olay olmasaydı Çillo'nun her dediğini, bedelini çok ağır ödemek söz konusu olsa bile yapmayacak mıydı? Arkadaşlık bu muydu? Bu muydu güvendiği, bel bağladığı Çillo? Neden bu denli çürük çıkmıştı? Beni bu itlere rezil ettin, diyordu annesi zorlukla soluyarak. Çillo'nun tavrı iğrenti uyandırmıştı. Yaşar'ın, Ramazan'ın son görüşteki sözlerini anımsıyor, onlardan da iğrenme duyuyordu. Ne çok benziyorlardı birbirlerine. Neydi bunları birbirlerine benzeten? Annesinin kolunda kalabalığın alaylı gülümsemeleri, kayıtsız tavırları arasında oradan uzaklaşırken arkalarından uzun uzun zort çekiyorlardı. Nefret, kin, öfke duyuyordu onlara, her şeye. Düşündüğü bütün olumsuzluklardan Nesime'yi özenle ayrı tutmaya çalışıyordu. Bu durumlardan sonra görebilecek miydi onu? Nasıl? Annesine kızıyordu şimdiden. Nereden çıkmıştı karşılarına? her şeyi allak bullak etmişti. Beni takip mi ettin? Nereden bildin orada olduğumu dedi annesine. Babana anlat sen derdini Yezid namussuz. Şimdi yeni bir fırtınanın tehlike alanına girmişti Mustafa. Babasından korkuyordu. Babama anlatırsan gelmem eve, kaçarım. Cehennemin dibine kadar yolum var. Nereye gidersen git. Git de kurtulalım. Nedir senden çektiğimiz be? Senin arı damarın çatlamış. Senden kimseye hayır gelmez artık. Ne işin vardı bu yamyanların evinde senin? Şu elbiseye bak, ayakkabıya bak. Nereden aldın bunları? Hırsız köpek, utanmaz. Mustafa durdu. Babama söylersen gelmem eve. Ben sana demedim mi? Ne zamandır okulu sevmiyorum diye. Beni bir işe verin demedim mi? Anne de durmuştu. Şaşkınlıkla bakıyordu oğluna. Babama söylersen eve gelmem. Anlıyor musun? İnanamıyordu. Karşısında yabancı bugüne dek hiç görmediği bir çocuk vardı sanki. Bu üstüne titrediği oğlu Mustafa olamazdı. Babasından dayak yerken acır, tekmelerden tokatlardan onu korumak için araya atılırdı. Sen şımartıyorsun bu çocuğu derdi baba. Dayanamazdı ana yüreği. Oğlumuz artık bir hırsız demişti babası. Şimdi daha iyi anlıyordu o tek gözlü adamın çaresizliğini, hak veriyordu. Mustafa uzağında, her an kaçmaya hazır, sevimsiz bir yüzle duruyordu. Gücünün yetmeyeceğini, kaçsa tutamayacağını biliyordu Fatma. Yazık dedi, yazık sana verdiğimiz onca emeklere. Baban çok haklıymış, yazık. Nefret duyuyordu, üşüyordu, tekme yediği yer sancıyordu. Birbirlerinden kopuk iki yabancıydılar şimdi, kandıracak bir yol arıyordu. Şimdi gelmiyor mu eve? Babama söylersen gelmem. Bir daha hırsızlık yapmayacağım de, sözümüzden çıkma demeyin babana. Yapmam, sözünden de çıkmam. Ya söylersen? Söylemem. İkisi de yalan söylüyordu. İkisi de iki yüzlü davranıyorlardı. Ve zedelenen, yıkılınan bir şey vardı aralarında. Çürüyen bir şey.